Bismillah. Kulluğun özü. Kardeşlerim, bu bölümde de Allah her şeye müstahinidir. Allah'a muhtaç olma, zalim, adil ve muhsin, Kur'an'da kulluk kavramı, varlığın ve aklın Allah'a delil oluşu, filozofların Allah anlayışı, insani ilişkilerdeki mutluluk, kalplerin kurtuluşu, sadece Allah'tan korkma, Allah'tan korkmayandan da korkulmayacağı peygamberler ve Rabbaniler konular olacak. Bu bölüm sonrakiler için bir giriş mahiyetindedir. İnsan karar veren, yapan, duyarlı ve iradesiyle hareket eden bir varlıktır. Bu şekildeki bir bilgiye belki her canlı sahiptir. Hepsinin iradesiyle yaptığı işler vardır. İrade, isteme ve seçmek demektir. İradeyle ve seçerek yapılan bir işte seçilecek bir amaç, yani istenen bir şey bulunur. Bu istenen şey sebeplerle, vasıtalarla elde edilir. Eğer istenen şey kulun bizzat kendi eylemiyle elde edilebiliyorsa, o zaman kulda bir güç ve yeterlilik var demektir. Eğer bu dışarıdan geliyorsa, onu kuldan başka bir yapanı vardır. Eğer hem kuldan hem de dışarıdan ise, araç, gereç vesaire gibi sebeplerin olması gerekir. Yani her canlının bir iradesi vardır ve iradesi bulunan her varlığın amacına ulaşabilmesi için birbirlerinden yardım görmesi gereklidir. Allah hepimize mağfiret etsin, hayırda yarışanlardan eylesin. O halde kardeşlerim, insanın fıtratında bir şeyi hedef olarak seçme, sonra da istediğini elde etmek için başka bir şeyden yardım isteme ve ona dayanma özelliği vardır. Bu her insan için kesin, ayrılmaz ve zorunlu bir kuraldır. Fakat istek iki kısma ayrılır. Birincisi kişinin başkası için istediği, ikincisi ise kişinin kendisi için istediği. Yardım istenen şey de iki kısma ayrılır. Birincisi bizatihi yardım istenecek varlık, ikincisi ise bizatihi yardım istenecek varlığa alet olan şey. Yine istenilen arasında biricik madlup ve gaye olan varlık da olabilir. Bu varlık isteyenin boyun eğdiği, sevdiği varlıktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin turşucu. Gerçek istenilebilen olan Allah'tır kardeşim. Yine istekler arasında başkası için istenen şeyler de olur. Aslında bu başkası asıl istektir de, onun için istenen şey geçici bir istek durumundadır. Yardım istenen şeyler arasında kulun dayandığı, tevekkül ettiği, destek aldığı, gözünü ondan başka yardım istenecek bir mercinin görünmediği yegane gaye olan Allah bulunabilir. Yine bunlar arasında başkasına tabi olanlar da bulunabilir. Tıpkı uzuvların kalbe, malın sahibine, aletlerin sanatkara tabi olduğu gibi.
İlan toplar gönderdin mi hocam? İlan toplar var ya.
He, aldım.
Gönderdin mi?
İnsan kendisinin ve diğer insanların halini gözden geçirdiği zaman onların daima şu iki durumdan biri içinde olduklarını görür. Birincisi kardeşlerim, herkesin kendisinde huzur bulduğu, ona sevgisini verdiği bir şey olacaktır ki bu onun ilahıdır. Burayı inşallah güzel yakalayın. Bakın, herkesin kendisinde huzur bulduğu, ona sevgisini verdiği bir şey olacaktır ki bu onun ilahıdır. İkincisi, muradına erişmek için güvendiği, dayandığı bir şey daha olacaktır ki bu da yardım istediği varlıktır. Artık bu varlık Allah olabileceği gibi başkası da olabilir. Şimdi bu başkası bazen olduğu gibi bütünüyle yardım kaynağı olarak da kabul edilmişse işte bu küfürdür. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Allah'tan başkasına tapan, Allah'tan başkasından isteyenlerin durumu budur. Güneşe ve aya tapanlar da böyledir. İhtiyaçlarını güneşten ve aydan isterler. Felaket anlarında el açıp ona yalvarırlar. Giderler bir gavsa, bir şeyhe, bir alim dediklerine, ondan yardım bekler, ondan yardım isterler. Bu çok açıkça küfürdür kardeşlerim. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Bu durum Müslümanlar arasında kısmen bulunabilir. Mal, insan, makam sevgisi ağır basan ve nihayet sevdiği şeyin kulu durumuna düşen kimse de böyledir. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, paraya pula tapan yok olsun. Giyim kuşam hastası olan yok olsun. Çünkü varsa ne âlâ, ne hoş, yoksa kızar köpürürler. Burnu sürtünsün, başı devrilsin. Ayağına diken batarsa çıkarmasın buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere mağfiret etsin. İbadetle yardım istemek hemen hemen birbirinden hiç ayrılmaz. Kalp, rızık, yardım, menfaat ve zararı def etme için kime dayanır, kime güvenirse ona boyun eğer, ona bağlanır ve bunlar için onu sever. Belki daha önce onu sevmemiştir ama iş giderek buraya varır. Artık onu sevmeye başlar ve istediğini rızık, menfaat gibi unutur. Bu durum malı ya da sayelerinde izzet ve saltanata erişeceği kimseleri seven birçok insanın başına gelir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam giyimin, kuşamın, elbisenin, kadının kulu kahrolsun. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennetin kokusunu duyamasın dediğinde Allah onlara rahmet etsin. Sahabenin bir tanesi ayağa kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben elbisenin güzelini, kokunun en güzelini, ayakkabının en iyisini giyerim. Bu da mı kibir diye sorduğunda, hayır, Allah güzeldir, güzeli sever. Koluna bir nimet verdi mi, üzerinde görmeyi ister. Kibir, haktan geleni kabullenmeme, insanlara tepeden bakmadır diyor. Kardeşlerim, kalp sevdiği, istediği ve düşündüğü kimseden muradına erdirmeye yeterli olduğunu hissettiği zaman yardım ister. Tıpkı bir aşığın bir gün mutlaka sevgilisine kavuşma umudunu içinde beslemesi gibi. İnsan kendisini istediği şeye kavuşturabileceğini hissettiği kimseden yardım ister. Konuyu toparlayacak olursak burada üç kısım ortaya çıkıyor. Birincisi sevilen fakat yardım istenmeyen. İkincisi yardım istenen fakat sevilmeyen. Üçüncüsü hem sevilen hem de yardım istenen. Anlaşılıyor ki her durumda insan için yöneleceği, kendisinin istekte bulunarak yardım isteyeceği bir ilahının bulunulması kaçınılmazdır. Ta ki insan ibadet ve yardım istemelerinde ona yönelebilsin. Durum böyle olunca kardeşlerim, ancak sana kulluk eder, yalnızca senden yardım isteriz ayetinin çok özlü, çok kapsamlı bir söz oluşu ortaya çıkmaktadır. Böylelikle kısımlar dörde çıktı. Birincisi, sıkmıyoruz değil mi? Devam edelim mi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'tan başkasına ibadet edenler de yardım isteyenler. Aslında bu bir Müslüman için söz konusu olabilir. Çünkü bu ümmetin şirki olursa karınca adımlarından daha gizli ve sessiz olur. İkincisi, Allah'a ibadet edenler fakat başkasından yardım isteyenler. Böyle olan birçok dindaşımız vardır. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi, hiçbir ortak koşmadan yalnızca Allah'a ibadet etmeyi düşünürler. Fakat gönülleri kendilerine yardım edeceğini, rızıklandıracağını, yol göstereceğini bekledikleri padişahlara, zenginlere, şeyhlere, kadınlara, dünyaya tutsak olur gider. Allah bizleri nefsimize bırakmasın. Üçüncüsü, başkasına ibadet etse bile Allah'tan yardım isteyenler. Hali vakti yerinde, güçlü, kuvvetli, görünür veya görünmez bir otoriteye veya sezgi ve etkilenme gücüne sahip birçok kimsenin durumu böyledir. Allah ve Resulünün emrine uymayı düşünmezler. Allah'ın Resulü aracılığıyla gönderdiği dine ve şeriata sarılmak akıllarının ucundan geçmez. Fakat Allah'tan yardım ister, ona dayanır, dilekte bulunur, ona sığınırlar. Evet. Hani diğer sohbetlerde de hatırlayacak olursanız, bizleri bir araya getiren rububiyet tevhididir. Ayransa ilahı seçme diyoruz ya, işte bu. Dördüncüsü ise kardeşlerim, sadece Allah'a ibadet eden, yalnızca ondan yardım isteyenler. Evet. Her kulun, bir mabudunun ibadet ettiği zat ve yardım istediği bir varlığının bulunması, mabut ve yardım istenen varlık açısından çok önemlidir. Allah bizlere mağfiret etsin, ayaklarımızı kaydırmasın. Allah her şeyden müstağnidir kardeşlerim. Her şeyi yaratan Allah, kendisine ibadet ve tevekkül edilmesi, kulluk yapılması ve güvenilmesi gereken yegane varlıktır. Artık bir şey yapılacaksa ancak onun için yapılır. Ümit bağlanacaksa ona bağlanılır. Ondan ümit edilir. Yalnızca o her türlü eksiklikten münezzehtir. Senden kaynaklanan bir sebep olmaksızın kudreti, iradesi ve rahmetiyle seni önceden yaratan ve nimetlere boğan odur. Sana yaptığı hiçbir şeye başkası güç yetiştiremez. Bir rızık elde etmek, bir zarardan kurtulmak istediğinde sana rızkı yalnızca o verir. Başkası veremez. Sana gelecek zarara ancak o engel olur. Başkası olamaz. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, yoksa kimmiş şu sizin ordunuz? Rahman'dan öte size yardım edecek. Doğrusu kafirler hep aldanış içerisinde. Yoksa kimmiş şu size rızık verecek? Şayet o rızkınızı kesiverse. Hayır, boyuna azıyor, çılgınlık ediyorsunuz diyor Mülk suresinde. Yalnızca Allah Azze ve Celle sana nimet verir kardeşim. Ancak o sana lütuf ve ihsanda bulunur. Bunu unutma. Bu isimlerin sıfatlarının şanındandır. Çünkü o Rahman'dır, Rahim'dir, Veduttur. Çok seven sevilendir, Mecid'dir. Şanlı uludur, kendi kendine yeterli, ihtiyaçtan münezzehtir. Kudreti zatından ayrılmaz olandır. Rahmeti, ilmi ve hikmeti de böyledir. Bunlar onun zatının gereğidir. Herhangi bir şekilde mahlukatına muhtaç değildir. Bütün alemlerden müstağnidir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, artık kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse, Rabbim müstağni, muhtaç olmaktan münezzehtir. Kerim, yüce ve cömerttir diyor Neml 40'ta. Evet kardeşlerim, hani Rabbiniz bildirmişti ya, size şükredersiniz artıracağım, nankör olursanız azabım çok şiddetlidir diyor İbrahim 7'de. Musa aleyhisselam da diyor ki, siz de bütün yeryüzündekiler de hep birden nankörlük etseniz, kafir olsanız, doğrusu Allah müstağnidir, zarar görmez, hamittir, her türlü övgüye ehildir, lekelenmez buyuruyor İbrahim 8'de. Bir hadis-i şerifte Rabbimiz Resul'ünün diliyle şöyle buyuruyor: ey kullarım, öncekileriniz, sonrakileriniz, insan olanınız, cinleriniz, sizin en kötü, en kara kalpliniz gibi olsalar, bu benim mülkümden bir şey eksiltmez. Aynı şekilde sizin kalbi en temiz, en takvalınız gibi olsalar, bu da benim mülküme bir şey kalkmaz. Kalkıp bir yerde toplansalar, hepsi benden isteseler ve ben hepsinin ne isterlerse isteklerini yerine getirsem, bu katımdan hiçbir şey eksiltmez diyor. Allah imanımızı artırsın. O halde Allah Subhanahu ve Teala bizatihi müstağnidir. Her türlü ihtiyaçtan uzaktır. Ona layık olan bütün kemal sıfatlarına bizatihi sahiptir. Ondan ayrılmaz ve bu sıfatlardan biri için bile hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun fiilleri onun kemalindendir. Yaptığını kemaliyle bilir. İhsanı, lütfu kemalindendir. Hiçbir şeyi hiçbir şekilde başkasına muhtaç olduğu için yapmaz. İstediğini istediği şekilde yapandır o. Tasarruflarına yeten yegane varlık. Ne zaman bir şey isterse bizzat kendi yeter. Hiçbir varlığın yardımı olmadan hakkından gelir. Kimse ona engel olamaz. Hiçbir işinde hiçbir yardımcıya ihtiyacı yoktur. Hiçbir yaratık ona destek değildir. Düşkün kalıp da dosta muhtaç olmaz. Evet. Bu sözler umarım hepimizin imanını artırmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Gelelim Allah'a muhtaç olmaya. Kardeşlerim, kul Allah'a daha çok boyun eğdikçe, daha çok muhtaç oldukça ona daha yakın, katında daha değerli, şanı daha yüce olur. Allah takvada yarışanlardan eylesin bizleri. Yarattıklarının en mutlusu, Allah'a en çok kulluk edeni haline gelir. Aleykümselam ve rahmetullah. Yaratıklar için geçerli olan ise şudur: dilediğine ihtiyacını aç, esiri olsun, dilediğinden mustağni ol, denge olursun. Dilediğine iyilik et, efendisi olursun. Evet. Dilediğine ihtiyacını aç, onun esiri olursun. Dilediğinden mustağni ol, denge olursun. Dilediğine iyilik et, onun efendisi olursun diyor. Şair ne doğru demiş. Tezellül kendini alçaltmak ile tededdül müstağni olmak arasında bir nokta farkı vardır. Sesim net mi? Kendini alçaltma ile müstağni olmak arasında bir nokta fark vardır kardeşlerim. Nokta kaldırılırsa her şey değişir, akıllar şaşar kalır. Mahlukat karşısında kendini alçaltmak şirk. Ey delikanlı, sen halefini tedellüfü öğren diyor. Yani müstağni ol diyor. Demek ki kardeşlerim, bir kul her ne olursa olsun yaratıklara ihtiyaç içinde olduğunu göstermediği zaman alabildiğine değerli, alabildiğine muhterem olur. Onlardan mustağni olarak iyilikte bulunursan onların gözlerinde çok büyük olursun. Onlara bir bardak su içinde olsa ihtiyacını hissettirsen gözlerinden düşer, ihtiyacın oranında küçülürsün. İşte bu din, yöneliş ve kulluk tamamen Allah'a ait olsun. Ve ona hiçbir şey ortak koşulmasın diye Allah'ın kanunlaştırdığı bir şeydir. Onun hikmetinden ve rahmetindendir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu nedenle bazılarının ne yapalım da kurtulalım sorusuna şöyle cevap verelim. Kesenin ağzını aç, ver. İnsanların malında gözün olmasın. Sen onlara verir ve karşılığını beklersen, onlar da buna muhtaç iseler, o zaman ihtiyaçlarınız denk, siz de denk olursunuz. Tıpkı satıcı ve müşteri gibi. İkisinin de diğerine bir üstünlüğü yoktur. Eğer onlar sana daha çok muhtaç iseler, o zaman onlar sana boyun eğerler diyor. O Rabbim ki kardeşlerim, her türlü eksiklikten münezzeh olan Rabbimiz, Allah ise kendisine alabildiğine muhtaç olabileceğin, ihtiyaçlarını alabildiğine arz edebileceğin en cömerttir. Yaratıklar ise alabildiğine, olabildiği kadar az muhtaç olunacak basit, pek basit şeylerdir. Çünkü onların hepsi zaten ihtiyaç içindedirler. Dolayısıyla senin ihtiyacını bilemez, sana yarar yol sağlamaya yol bulamazlar. Hatta kendi çıkar ve hayırlarına bile akılları ermez ki başkalarına yol göstersinler. Doğrusu bu da yeterli değildir. Kendiliklerinden bunu isteyemezler de ne ilimleri var ne yeterlilikleri ne de iradeleri. Ancak Yüce Rabbimiz bilir, senin maslahatına, menfaatine ancak o yeter. Onları senin için katından bir rahmet ve lütuf olarak ister. Bu zatının şanından olan bir sıfatıdır. Kimsenin zoruyla irade etmemiş kimse, kimse onu rahmet edici kılmamıştır. Rahmeti zatının gereği ayrılmaz bir niteliğidir. Doğrusu kendine rahmeti o yazdı. Rahmeti her şeyi sardı ve kendi ihtiyaçlarından dolayı kendi çıkarları için yaparlar. Onların elinden gelen bu, hikmet de bu. Onlara ancak bu düşer, bu yaraşır. Ancak Mesud, ezelde cennetlik yazılan kişi aslında hayır olmadığı halde hayır sandığı şeyler değil, gerçekten hayır ve maslahatına olan şeyleri yapar. Allah bizlere hayır ihsan etsin kardeşlerim. Demek ki bu yönlü insanlar üç kısma ayrılırlar. Zalimler, adiller ve muhsinler. Bakalım bu kelimeler neymiş? Biz neredeymişiz bir bakalım. Zalim, senden yararlanmak isteyen ve malını gasp eden, karşılığını geri vermeyen, senin zarar etmen pahasına kendine fayda sağlayan kimseye denir. Allah bizi böyle kılmasın. Adil tıpkı satıcı gibidir. Hakkını verir. Ne lehine ne aleyhine davranır. Karı koca, alıcı satıcı ve iki ortak gibi her biri diğerine muhtaç, her birinin varlığı diğeriyle bütünleşir. Bunu da geçelim bakalım bir. Muhsine gelince, muhsin ise iyilik yapan kimsedir. Fakat iyiliği senden elde edeceği bir karşılık sebebiyle yapmaz. Allah bizi bunlardan kılsın. Muhsin ihtiyaç duyduğu ve hayrına olduğu için iyilik yapar. İyiliğinden haz duyarak arzu duyduğu sevap, iltifat, hürmeti ve iyilik yaptığı kimseye yakınlık gibi şeylere erişerek yararlanmış olur. Demek ki muhsin her halükarda karda kendi çıkarı için sana iyilik etmiş, diğer insanlar da sana ikramda bulunuyor, hürmet ediyorlarsa, sana muhtaç oldukları sayesinde kendi çıkarlarını sağladıkları için. Bu çeşitli yollarla olabilir. Mesela karşılıklı yarar sağlama yoluyla olabilir. Alıcı satıcı ortaklar ve karı koca arasında olduğu gibi. Çünkü bunlardan her biri diğerine muhtaçtır. Efendi kölelerine, köleler efendilerine, hükümdarlar orduya, ordular hükümdara muhtaçtır. Dünya böyle kurulmuş. Veya senin onlara iyilik yapman şeklinde de olabilir. Yakınların, arkadaşlarının, başkaları sana sen böyle olduğun için izzet ve ikramda bulundukları zaman, evet, seni severler. Sana izzet, ikram yaparlar ama bu sayede ikrama nail oldukları içindir. Söz gelimi sen onlardan yüz çeviriver bakalım. Onlar da senden yüz çevirirler. Seni terk ediverirler. Demek ki onlar gerçekte kendilerini, kendi gayelerini seviyorlarmış. Allah vefalı olanlardan eylesin bizleri. Hükümdarlardan tut da daha aşağı seviyede olanlara kadar herkes itaat edilen bir efendi gibi görünürler. Ama aslında itaat etme durumunda birer köledirler. Herhangi biri efendisi veya kölesi sebebiyle eziyet görecek olsa, duruma göre artık işler tümden değişir. Onlara muhtaç duruma düştüğü zaman artık sana ne sevgileri kalır, ne ikram, ne de hürmetleri. Belki ihtiyacını görürler o kadar. Evet, bizim hallerimiz böyle işte. Yüce Rabbimiz ise bundan münezzehtir kardeşlerim. Hiçbir yaratık onun nimetlerinin karşılığını ödeyemez. Kimse ona lütuf ve ihsanda bulunamaz. Bu sebeple bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sofra kaldırıldığı zaman ne diyor? Allah'a yetinilmez ve yetilmez. Nankörlük edilmez, vazgeçilmez. Yapmadan edilemez. İyi, çok ve mübarek hamdlerle hamdolsun ey Rabbimiz diyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Buhari bu duayı Ebu Umame'den rivayet etmiştir. Evet, kul Allah'a lütufta bulunamaz. Aksine kuluna karşı yegane lütufkar, yegane nimet verici Allah'tır. Bu konuda yalnızca O var, hiçbir ortağı yok. Mahlukatın üzerindeki nimetlerinin hepsi Allah'tandır. Kulun mutluluğu, ihtiyacını tamamen Allah'a arz etmesinde, tamamen ona muhtaç olmasında, bunu kabul ve ilan etmesinde, bunun farkında olarak kulluğun gereğini yapmasındadır. Çünkü insan ihtiyaç içindedir de bunun farkında olmaz. Mesela malı kaybolur, bilmez, duruyor sanır. Kaybolduğunu anladığı anda tavrı değişir. Aynı şekilde bütün yaratıklar hep Allah'a muhtaçtırlar. Fakat Allah bizleri mağfiret etsin. Kafirler ve münafıklar, bütün yaratıklar, bu kafir ve münafıklar bunun farkında olmayıp hep gaflet içindedir. Bunu bir türlü akıllarına getirmezler. Müminse bunun farkındadır. Bunu ikrar eder, ikrarının gereğini de yapar. İşte kul budur. Allah bizi müminlerden etsin. Çünkü mümin iman eden, imanının gereği amel edendir. Öyleyse kardeşlerim, hem insan hem diğer bütün yaratıklar sadece Allah'a muhtaçtırlar. Muhtaç oluşları her birinin ayrılmaz özelliğidir. Herhangi birinin yaratıcısından başkasına muhtaç olması imkansızdır. Allah'tan başka hiçbir varlık kendi kendine yetemez. Eksiksiz, eşsiz ve başka her şeyden müstağni olan yalnızca O'dur. Kendisinden başka her şey O'na muhtaçtır. Kul da hem Rab olması hem ilah olması açısından Allah'a muhtaçtır. Allah'ım hayra erdirdiklerinden eyle. Kardeşlerim, insan daima günah işler. O halde insan hem günahkar hem muhtaçtır. Yüce Rabbi ona rahmet eder, bağışlar. O bağışlayıcıdır, rahmetlidir. Rahmetiyle ve lütfu olmasaydı hayır diye bir şey olmazdı. Bu dünyada olmazdı, ahirette. Bağışlaması olmasaydı kul günahlarının şerrinden korunamazdı. O daima nimetlenmeye, zarar ve şerden kurtulmaya muhtaçtır. Nimet ancak onun rahmetiyle elde edilir ve şer ancak onun bağışlamasıyla uzaklaştırılır. Çünkü şerrin sebebi kulların işledikleri günahlardan başka bir şey değildir. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Sana ne gibi bir iyilik dokunursa o Allah'tandır. Ne gibi bir kötülük dokunursa o da sendendir diyor. Evet kardeşlerim, kötülük, seyyiat, kulun hoşuna gitmeyen felaket ve beladır. İyilik, hasenat ise kulu sevindiren nimetlerdendir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, biz onları hem iyilikle hem de kötülükle imtihan ettik diyor Araf'ta. Evet kardeşlerim, nimetlerin, hayrın ve rahmetin tamamı Allah'tandır. Sırf onun lütfu ve bağışıdır. Hiçbir varlık kendi yönünden Allah'a karşı bir hakka sahip değildir. Ancak Allah'ın kulları üzerinde hakkı vardır. Bu hakkı zatına ait kılan O'dur. Yaratıklardan kaynaklanmıyor ki bu. Yine O'ndandır. Felaketler, kulların günahları ve işledikleri kötülükler nedeniyle meydana gelir. Buyuruyor ki, size hangi bir musibet dokunursa hep ellerinizin kazandığı, işlediğiniz şeyler sebebiylendir. Gerçi o birçoğunu affediyor diyor. Nimetlere gelince kardeşlerim, her ne kadar kulun yaptığı ibadet ve taat sebebiyle oluyorsa da Allah o ibadet ve taatlerin sevabını zaten veriyor. O halde Allah-u Teala kuluna nimet veriyor. İtaat ettirerek nimet veriyor. Sevap yazarak nimet veriyor. Çünkü kulunu yaratan o, Müslüman kılan o, boyun eğici ve itaat kılan odur. Allah hepimize mağfiret etsin. İbrahim Aleyhisselam da böyle söylüyor. Beni yaratan o, beni hidayete erdiren o, bizi sana teslimiyet gösteren Müslümanlardan kıl. Beni namaz kılan eyle diyor. Amin ya Rabbi. Allah Azze ve Celle onlar sabredip ayetlerimize hep kesin iman üzerine olunca onları bizim tasarrufumuzdan yol gösteren hidayet rehberleri kıldık diyor secdede. Evet. İbrahim Aleyhisselam Rabbinden kendisini teslimiyetli ve namaz kılıcı etmesini diliyor. Allah Azze ve Celle, Allah size imanı sevdirdi, onu kalbinize bezedi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti diyor. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dualarında bizi selamet yollarına ilet, karanlıklardan kurtar, aydınlığa ulaştır. Bizi nimetlerine şükreden, bundan dolayı sana hamd eden kullardan et. Nimetlerine muhatap kıl ve bize nimetlerini tamamla. Amin ya Rabbi. Her namazda Fatiha'da okuduğumuz gibi bizi sırat-ı müstakime ilet diyor. Evet. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Arife akşamı şöyle bir dua ediyor kardeşlerim. Allah'ım sözlerimi sen işitir. Bulunduğum yeri sen görür. Gizlimi ve açığımı sen bilirsin. Hiçbir işim sana gizli kalmaz. Ben yoksun ve muhtacım. Yardım isteyen, iltica eden, korkan, çekinen, günahını itiraf eden kulunum. Senden bir yoksul gibi dilenir, aşağı bir günahkar edasıyla sana yalvarır, korkan, titreyen bir mazlum, boynu bükük, boynu sana kıldan ince, varlığı emrine amade bir kul tavrıyla sana dua ederim. Allah'ım beni dualarımla bedbaht etme. Bana rahmet et, acı. Ey dilenilenlerin en hayırlısı, verenlerin en iyisi. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim. Kur'an'da kulluk kavramına gelince, Kur'an'da kul kelimesi Allah'a kulluk edeni içerir. Ona kulluk etmeyen kimseye Allah'ın kulu denmez. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi benim kullarıma karşı senin bir egemenliğin olmayacak ey iblis diyor Hicr suresinde. Ayet şöyle devam ediyor. Ancak sana uyan azgınlar müstesna. Bir pınar ondan Allah'ın kulları içer diyor insanda. Kulumuz Davut Han, kuluna Kur'an'ı indiren Allah ne yücedir. Bu ve benzeri birçok ayetler mevcut kardeşlerim. Bazen de kul kelimesi bütün yaratıklar için kullanılır. Mesela şu ayette olduğu gibi, Allah'tan başka tapınıp yalvardıklarınız sizin gibi kullardır buyuruyor Bakara 23'te. Estağfurullah, Cin 19'da. Yine kafirler beni bırakıp da kullarımı dost edinmelerinin hesabını hiç yapmadılar mı diyor. Bu ayette geçen kullardan maksat melekler ve peygamberlerdir. Artık onların dost ve efendi edinilmeleri yasaklandıktan sonra geri kalanların Mevla edinebilmeleri haydi haydi yasak olur. Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde ne var ne yoksa hepsi Rahman'a kul olarak gelecektir diyor ayet-i kerimesinde. Müslüm'ün Deccal hakkında rivayet ettiği hadiste ise Allah İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyedecek: benim öyle kullarım var ki onlarla savaşmaya kimsenin eli varmaz. Bir ayette ise üzerinize bazı kullarımızı yolladık diyor İsra 5'te. İşte kardeşlerim, bu kullar Allah'a itaatli değillerdi. Fakat isteseler de istemeseler de hakikatte kuldurlar. Allah'a muhtaçtırlar. Kahrına mağlup, ilahi kaderinin mahkumudurlar. Bazen kul oluşları yaratıcıyı kabul etmeleri, ona mahkum olmaları anlamında da olabilir. Buna rağmen yine de kafir olabilirler. Allah Azze ve Celle, onların çoğu Allah'a şirk koşmadan inanmazlar. Hem ona inanır ve yaratıcı olduğunu bilir, hem de şirk koşarlar diyor. Yusuf 106'da. Hepsi Rahman'a kul olarak gelecektir diyor Meryem 93'te. Yani muhtaç ve mahkum olacaklardır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bilindiği gibi kıyamet gününde onun huzuruna böyle gelecekler. Büyüklenip Allah'a ibadet ve kulluktan kaçınmaları dünyadayken olmuştur. Çünkü bakın devamında ne buyuruyor? Onların hepsini kuşatmış ve onların bir bir hesaplarını tutmuştur. Hepsi de kıyamet günü ona tek başına gelecektir. Evet. Meryem 94 ve 95'te. Bu tek tek huzura çıkış bakın ayetlerde nasıl geliyor. Andolsun ilk kez yarattığımız gibi yine tek olarak bize geleceksiniz. Yerde ve gökte ne varsa gönüllü ve gönülsüz ona teslim olmuştur diyor Âl-i İmran'da. Evet, göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir diyor Bakara 116'da. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Hakkıyla kul olduğumuzu anlayanlardan eylesin. Bu ayetlerde geçen bundan maksat, onların Allah'ın irade ve kudretine tamamen mahkum ve yönetilen yaratıklar olduğunu söylemek değildir. Çünkü gönüllü ve gönülsüz deyimi böyle bir durumda kullanılmaz. Gönüllülük ve gönülsüzlük bir varlığın kendi isteğiyle yaptığı şeylerde olur. Ama o varlığın yaptığı işte bir payı yoksa artık onun için boyun eğmiş, divan durmuş ve hatta teslim olmuştur denemez. belki hepsi yaratıcıya fıtratları itibarıyla bağımlıdır. Hepsi ona teslim olur, boyun eğer, divan durur. Ama bütün bunları bakın şu nedenlerle yaparlar. Birincisi, Allah'a muhtaç olduklarını, zorlandıklarını bilirler. İkincisi, darda kaldıkları zaman ona yalvarırlar. Üçüncüsü, Allah'ın haklarındaki takdir ve iradesine mahkumiyet ve mecburiyet duyarlar. Dördüncüsü, Allah'ın bütün konularda emrettiği birçok şeye uyarlar. Çünkü diğer insanlar kulun istediğini elde etmesini sağlayamazlar. Belki onu sevmediği adalete zorlar, mahkum ederler. Adalet Allah'ın emrettiği şeylerdendir kardeşlerim. İster tevhid konusunda ve isterse başka konularda olsun, insanların bazen Allah'a isyan etmiş olması, onların gönülsüz boyun eğici, mahkum ve divan durucu olmalarına engel değildir. Mesela müminler, ehli kitap ve veya başka asiler her ne kadar bazı konularda isyankar iseler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile gönderdiği dinin İslam kanunlarının mahkumudurlar. Allah hepimize hayır nasip etsin. Mümin ise Rabbinin emrine gönüllü itaat eder. Allah'ın takdir ettiği belalara boyun eğer. Çünkü o belalar karşısında yine Allah'ın emrettiği sabır gibi şeyleri isteyerek yerine getirir. Allah'a gönüllü teslim olur, gönüllü itaat gösterir. Secde etme, baş etmek de itaat ve boyun eğme anlamındadır. Her varlığın secdesi, baş eğmesi kendine göre, kendine uygun bir biçimdedir. Bütün bunlar boyun eğmeyi ifade eder kardeşlerim. Allah ihlasla secde edenlerden eylesin. Yaratıkların Allah'a muhtaç oluşu, onsuz olamayacakları, yani varlıklarının, özelliklerinin ve işlerinin ancak onunla olabileceği anlamındadır. Muhtaç olmanın ilk derecesi budur kardeşlerim. İşte bu aşamada yaratıklar onun Rab oluşuna, yaratmasına, ilahi sanatına muhtaçtırlar. Bu bakımdan onun kölesi, onun malı ve mülküdürler. Mülk, saltanat, hakimiyet ve hamd yalnızca o Subhan'a mahsustur. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Kardeşlerim, bu Allah ve Resulüne boyun eğme borcu olan tam bir iman ile inanan her müminin bildiği bir şeydir. Sonradan var olma, varlıkların bir var ediciye muhtaç olduklarını gösterir. Var edilirken olduğu gibi var edildikten sonra da ihtiyaç sahibi olmaları yine ona muhtaç olduklarının delilidir. Çünkü rızık ihtiyacı, rızıklanacak varlığın rızıklandıracak varlığa muhtaç olduğunu ifade eder. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize hayır nasip etsin. Doğrusu her şey Allah'a dışarıdan gelen bir sebeple değil, bizatihi kendi varlıkları gereğince muhtaçtırlar. Muhtaç olma onların ayrılmaz bir özelliğidir. Ona muhtaç olmamalarının imkanı yoktur. Tıpkı müstani ve ihtiyaçsız olma sıfatının Rab Teala'nın ayrılmaz bir sıfatı olduğu, müstani olmamasının imkansız bulunduğu gibi Allah dışarıdan bir sebep ve yakıştırmalarıyla değil, bizatihi müstahinidir. Muhtaç olmaktansa münezzehtir. Ama kardeşlerim, eşyanın özelliği ise yaratıcıya muhtaç olmasıdır. İster yok, isterse var olsunlar, durum aynıdır. Yok iseler ve mesela bu inmesi beklenen yağmurun yokluğundandır ve aslında yaratıcıya muhtaç olmak söz konusudur denilse, o zaman bunun anlamı şudur: o olmayan şey ancak yaratıcı sayesinde var olabilir. İslam kelamcılarının ve diğer alimlerin çoğunluğu bu görüştedir. Bu ihtiyaç akılla bilinen bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de geçen yaratıkların teslimiyeti, secdesi, tesbihi ve divan durması ise halefin çoğunluğu ile selefin, yani Müslümanların kabul ettiği gibi buna muhtaç oluşlarına ilave şeylerdir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah razı olacağı amelleri selam işlemeye nasip etsin.
Takvim var mı?
Bir grup yaratıkların ihtiyacının, boyun eğmelerin, yaratılmalarının ve ilahi iradeye tabi olmalarının onların tesbihleri ve divan durmaları demek olduğunu savunurlar. Artık bu divan duruşları ister hal diliyle, ister yaratıcıya tanıklık eden işaretler dolayısıyla olsun, aynıdır. Yere ırmaklarını fışkırtanın, meyve ve bitkileri çıkaranın kim olduğunu sorsan, sana konuşarak değil, ibretle cevap verecektir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Allah verdiği nimetlerin hakkını hamdla, ona karşı hakkıyla ibadet ederek geri döndürenlerden eylesin. Devam ediyoruz kardeşlerim. Özelden yazan: varlığın ve aklın Allah'a delil oluşuna gelince kardeşlerim, amacımız yaratıkların yaratıcıya muhtaç olmalarının, ona delil ve tanık bulunmalarının Allah'ın verdiği fıtri bir şey olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde onları kainattaki bu deliller olmadan da kendi varlığını ikrar edecekleri bir fıtrattan yaratmıştır. Allah hepimize mağfiret etsin. Nitekim bu konuda yer yer ayrıntılı dinde birçok deliller gelir kardeşlerim. Kainattaki kevni delillerin onun varlığına kanıt olması ile şumulü ve temsili delillerin arasında farklar vardır. Gerçek şudur ki sonradan var edileni bilmek, var edenin varlığını bilmeyi zorunlu kılar ki bu yaratılıştan gelen ve cüz-i muhayyinatta zarur olan bir bilgidir. Bu bilgi küllü kaziyedekinden daha açıktır. Çünkü alemde yerleşmesinden sonra akılda meydana gelen bazı şeyler vardır. Kelamcı ve felsefecilerin birçoğunun görüşlerinin esasını teşkil eden tümel örneklerinin hepsi böyledir. Mesela bütün parçasından daha büyüktür. İki zıt bir araya gelmez ve ikisi birden ortadan kalkmaz. Başka bir şeye eşit olan iki şey birbirine eşittir derler. Doğrusu insan bir bütünü düşündüğünde onun parçasından daha büyük olduğunu zaten bilir. İsterse o anda tümel önerme diye bir şey bilmesin. Mesela insan vücudunun organlarından büyük olduğunu, dirhemin daha küçük birimlerinden, şehrin mahallelerinden, dağın kayalarından büyük olduğunu bilir. İki zıt meselesi de böyledir ki, onlar da varlıkla yokluktur. Çünkü kul herhangi bir şeyin varlığını ve yokluğunu düşündüğü zaman aynı anda hem var hem yok olabileceğini bilir. O bu hükme cüzi belirlenmişlerle varır. İsterse tümel önerme o anda aklında olmasın, benzeri şeyler de böyledir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah kullarını fıtrat üzerine yaratmıştır. Allah bizleri fıtrat üzerine yaşatsın kardeşlerim. Üstelik insan fıtratı yaratıcısını bu ayetler olmadan da tanır, kabul eder. Çünkü o bu özellikten yaratılmıştır. Eğer bu ayetler olmadan yaratıcısını tanıyamaz bir nitelikte olsaydı, onların yaratıcıya işaret eden ayetler olduğunu da bilemezdi. Rabbim bizi hayırdan ayırmasın. Filozoflara gelince, onların Allah anlayışında yarattıklarıyla bütünleşen eşyada hulul inancını getirmişlerdir ki Allah onları kahretsin. Öyle ölçüp biçmişler ki, öyle bir hale getirmişler ki kitaplarında hatta Allah'ı haşa haşa bir kadına bile benzetmekten, hatta bir kadının fecrine kadar bildirmekten çekinmemişlerdir. Allah onların bu koşmuş olduğu şeylerden münezzehtir kardeşlerim. Kardeşlerim, kulun mutluluğu Rabbine muhtaç olmasında, ona karşı yoksul düşmesindedir. Yani bunu adeta gözleriyle görecek, bilecek, gereğince bir tavır takınacak. Ona muhtaç, ona amade olacak. Boyun bükecek, onun karşısında ezilecek. Yarattıklarının hepsi ona muhtaçtır. Fakat birileri kendinde bir şey görerek kendini müstahni sanıp da taşkınlık edebilir. Allah onların koştuğu o müstahinden onlardan uzaktır kardeşlerim. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın. Kitabında ve sünnetinde bildirdiklerini öğrenip yaşamayı nasip etsin. İnsani ilişkilerdeki mutluluğa gelince, yaratılmışlarla olan ilişkilerde mutluluğun yolu şudur kardeşlerim. Onlarla ilişkilerin Allah için olacak. O konularda Allah'tan başka kimseye umut bağlamayacaksın ve yalnızca Allah'tan korkacaksın. Allah konusunda onlardan değil, karşılığını onlardan bekleyerek değil, Allah'ın sevabını umarak iyilikte bulunacaksın. Onlardan çekindiğin için değil, Allah'tan korktuğun için haksız davranıştan el çekeceksin. İnsanlar hakkında Allah'tan ümit et. Allah hakkında insanlardan ümit etme. İnsanlar hakkında Allah'tan kork, Allah hakkında insanlardan korkma. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hiçbir ibadeti, kulluk ve itaatı onlar için yapma. Beni överler umuduna ve yererler korkusuna kapılma. Allah'a bel bağla. Ondan umudu kesme. Allah uğrunda yaptığın, o uğurda yapamadığın şeylerde de yaratıklardan korkma. Emrolunduğun şeyi yap. Onlar hoşlanmasa bile. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, Allah'ın hışmına rağmen onun razı olacağını bildiğin halde insanları hoşnut etmen, onun sana takdir etmediği şeylerden dolayı onları kınaman imanın zayıflığındandır diyor. Allah bizleri affetsin. Çünkü yakinin içine Allah'ın emrini yerine getirme çabası ile ona itaat edenlere vaat ettiği şeylere iman da girer. Allah'ın kaderine, yaratmasına, tasarrufuna ve iradesine inanmak yakinin içindedir. O halde sen insanları Allah'ın gazabına uğrayacağını bile bile razı etmeye çalışırsan yakinin yok demektir. Aleykümselam. Onun vaadine, onun rızık vereceğine imanın zayıftır. İnsan böyle bir şeyi yaparsa ya onların ellerindeki dünyalıklara tamahından dolayı haklarında Allah'ın emrini tatbik etmiyor, onlara bel bağlamış bulunuyordur veya Allah'ın kendisine itaat edenlere dünyada ve ahirette vaat ettiği zafer, destek ve sevap gibi şeylere inancı zayıftır. Düşünün ki kardeşlerim, Allah'ı razı edersen sana yardım edecek, seni rızıklandıracak, seni onların bir dilim ekmeğine bile muhtaç etmeyecek. Öyleyse onun gazabına rağmen insanları razı etmek artık ya onlardan korkulduğu veya onlara bel bağlandığı içindir. Bu da imanın, yakinin zayıf oluşundandır. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah imanı doruğa çıkanlardan eylesin. Allah kendini hesaba çeken, sürekli kontrol edenlerden eylesin bizleri. Eğer kendinle ilgili olarak onlardan umduğun şey gerçekleşmemişse artık iş onlara değil Allah'a kaldı, öyle mi? Öyle ya, onun dilediği olur, dilediği olmaz. Artık sana takdir olunmamış bir şey için onları yerersen bu senin imanının zayıflığındandır. O halde ne onlardan kork ne onlara ümit besle. Nefsine ve arzularına uyup onları kötüleme. Fakat şunu da unutma ki Allah ve Resulünün övdükleri gerçekten övülmeye, yerdikleri de gerçekten yerilmeye layıktır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Muhammed, bana ver çünkü benim övgüm şeref, yermem utanç ve lekedir dediğinde birisi, Aleyhisselatü Vesselam, böyle olan Allah Azze ve Celle'dir, sen kimsin diyor. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı etmeye çalışırsa Allah onu insanlara havale eder. Kim de diyor insanları kızdırmak pahasına Allah'ı razı etmeye çalışırsa Allah da onu kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam diyor. Allah bizi böyle hayırlardan eylesin. İşte Ayşe annemizden gelen bu söz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü, ne kadar büyük, ne kadar güzel bir kavrayış, ne güzel bir anlayış değil mi? Evet, kim insanların kızması pahasına Allah'ı razı ediyorsa ondan korunuyor, takvalı davranıyordur. Onun salih bir kulu olmuştur. Allah salih kullarını dost edinir. Onlara hep yardım eder. Kuluna yeterli olan da odur. Allah bizi onlardan kılsın. O kim Allah'tan ittika ederse Allah ona bir çıkış yolu gösterir. ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır diyor ayetinde. Demek ki Allah kulunu insanların bir lokma ekmeğine muhtaç etmiyor. İnsanların hepsinin böyle bir kuldan razı olması her zaman gerçekleşmez. Nefsani arzulardan kurtulanlardan, hakikati anlayamayanlardan hoşnut olurlar. Kim Allah'ın gazabına karşılık insanları hoş tutmaya kalkarsa, Allah'tan onun hiçbir şeyini hiçbir şekilde kurtaramazlar. Düşünün, ölüm anı gelmiş çatmış olan bir zalim kişinin parnağını ısırarak şöyle demesi gibi: ah, keşke ben de peygamberle birlikte olup da bir yola gitseydim. Ah, keşke falanı dost edinmeseydim diyor. Evet, dün birisini övenin dönüp yermeye başlaması ise sık sık meydana gelen bir olaydır. Ve sonuç da böyle olur. Çünkü galibiyet her zaman takvanındır. Her zaman takva üstün gelir. Senin başlangıçtaki isteklerin, nefsani arzuların ağır bastığı için önce övdün, sonra o bitti, yermeye başladın. Evet, Allah bizlere mağfiret etsin. Kardeşlerim, unutmayalım ki insan kendini eğittiğinde, fıtri meseleleri kontrol altına aldığında, imani meselelerde kendini eğittiğinde tevhidi anlar. Tevhid şirkin karşıtıdır. Kul Allah'ın hakkı olan tevhidi yerine getirip ona hiç şirk koşmadan kulluk ederse muvahhid olur. Allah'ı birleyici olur. Allah'ı birlemenin ve ona ibadetin içine ona tevekkül etme, ona ümit besleme, ondan korkma da girer. Ama bunları yaparsa kul ancak şirkten kurtulur. İnsanlara haklarını verme, onlara düşmanlık etmeme suretiyle haksızlık ve zulmetmekten korunmuş, insanlar sebebiyle şirke düşmekten kurtulmuş olur. Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbına itaat, ona isyan etmekten kaçınma, kendine zulmetmeme, yazık etmemedir. İşte bu da kurtuluş vesilesidir. Bakın, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulünün diliyle bize ne diyor? Ben diyor namazı kendimle kulum arasında ikiye böldüm. Her iki yarının faydası da aslında kul için diyor. Ey kullarım, o dört bölümdür. Biri benim için, biri senin için, biri benimle senin aranda, biri de seninle yarattıklarım arasında. Benim hakkım bana kulluk edip hiçbir şekilde şirk koşmaman, senin hakkın amellerine en muhtaç olduğun karşılığını vermem, aramızda karşılıklı haklar ise senin dua, benim kabul etmem, yarattıklarımla aranda hak ise onlara sana yapmalarını sevdiğin, kendin için istediğin şeyleri yap. Allah bizlere hayrı nasip etsin kardeşlerim. Allah iki yarıyı da sever. Kendine kulluk yapılmasını sever. Allah'ın kuluna yaptığı yardım, verdiği hidayet, onun lütuf ve ihsanındandır. Bunlar kişiyi istenen amaca eriştirecek vesilelerdendir. Allah ibadetinin, kulluğunun yolu hidayetinden geçtiği, yardımıyla olduğu için hidayet ve yardımı sever. Kul önce ihtiyaç duyduğu şeyi ister, ibadet ve kulluk için onun yardımına, dosdoğru yola iletmesine, hidayetine muhtaçtır. İbadete ancak böyle ulaşılabilir. Onun için Rabbinin murad ettiğine, istediği amaca ulaştırsın diye önce ihtiyacı olan şeyi ister, kurtuluşu ve mutluluğu bundandır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Amellerine en muhtaç olduğun karşılığı vermemdir diyor. Doğrusu o, kulun amellerinin karşılığı olan sevabı sever. Kul ise sadece kendi nefsine fayda verecek ameller yapar. Nefsin kazandığı iyilik kendi lehine, kötülük de kendi zararınadır. İbadet etmeyi istediği, kulluk edebilmek için yakardığı zaman, bunu kendisine faydası dokunduğu, mutluluğunu sağlayıp Rabbinin azabından koruduğu için ister. Kul kendine yarar sağlamayan bir şeyi asla istemez. Rab Teala bunu kuluna uygun ve zatına layık olduğu için sever ve diler. Artık kim Allah'a şirk koşmadan kulluk ederse Allah ondan hoşnut olur ve mükafatlandırır. Kula Rabbinin muradına uyarak sevdiği nimetler verir. Satıcı ve müşteri gibi. Satıcının müşteriden istediği paradır. Bunun gereği de malı teslim isteğidir. Müşteri de malı ister. Bunun gereği ise parayı ödeme iradesidir. Allah hepimize mağfiret etsin.